Ayrım 19.
3. Önemlileri önemsizlerden ayırın. İşlerinizi önem derecesine göre sıralayın listenizde ve işe daima en önemlilerden başlayın. Daha önemsizlerle vakit yitirirken asıl yapılması gerekli olan bir kenarda bekleyecek ve gün geldiğinde panik olacaksınız. 4. İş bölümü yapın. Özellikle de iş yerinde yanınızdakilere yapabilecekleri işleri verin. Onları eğitin ve iş bölümü yapın. Bu hem onlara yarar sağlayacak hem de her şeyin sizin üstünüzden kalkmasını ve asıl yapmanız gerekenleri yapabilmeniz için fırsat yaratacaktır. Yalnız bunu yaparken dikkat etmeniz gerekenler. Yapılacak işi doğru dürüst anlatmak için zaman ayırın. Ağzınızın kenarından alelacele şunu yapıver gibi anlamsız talimatlar sonucu yanlışlıklar olacak ve iş dönüp dolaşıp yine size gelecektir. Onları eğitmek için zaman ayırın. Öğrenirken yapılabilecek hatalar için de bir zaman payı ayırın. Böyle bir pay ayırırsanız yanlışlıklara sinirlenmeyeceksiniz demektir. Onlar işi yaptıktan sonra kontrol etmek için zaman ayırın. Sakın oho bunca zaman ayırdıktan sonra o işi ben yaparım olur biter demeyin. Bu kestirmeden gitmeye çalışırken yolunu şaşırmaya benzer. Bir kez eğiteceksiniz ama sonra işi verdikleriniz yapacaklarını öğrendiklerinden uzun vadede size zaman kazandıracaklar. Bir de bazı işler için gerekirse bir ücret ödeyerek o işin uzmanından yararlanın. Belki bir miktar para ödeyeceksiniz ama bir muhasebecinin 15 dakikada halledebileceği vergi kağıtlarını doldurmak için saatlerinizi alacaktır. Üstelik hata da yapabilirsiniz. 5. Belli bir iş için kesintisiz bir zaman dilimi ayırın. Hele de düşünmek o konu üstünde yoğun dikkat isteyen bir işse. Böyle bir projeyi birkaç kısa zaman diliminde yapmak isteyenler her yeniden başlayışta havaya girebilmek için bir süre gerektiğinden zaman yitirdiklerini göreceklerdir. Kesintisiz, sessiz, uzun bir zaman diliminde böyle bir projeye başlarsanız çok daha verimli çalıştığınızı göreceksiniz. 6. Ara ara dinlenin. Kesintisiz zaman dilimi derken hiç ara vermeden saatlerle çalışın anlamına gelmiyor bu öneri. Uzun saatler ara vermeden yapılan çalışmalar, kişinin düşünce yeteneğinin zayıflamasına, dikkatinin dağılmasına ve yorgunluğun yoğunlaşmasına neden oluyor. Yorulduğunuzu hissettiğiniz an kendinize kısa bir dinlenme payı ayırın. İster kalkıp dolaşın, ister bir fincan kahve yapıp için 5-10 dakika jimnastik yapın. Veya hiçbir şey yapmayın. Bunu da zaman kaybı olarak görmeyin çünkü 5-10 dakikalık bir dinlenme, hiçbir şey yapmadan dinlenme size yeniden çalışma gücü vereceğinden zararlı değil, yararlı olacaktır. 7. Çalışırken kesintilere izin vermeyin. Olabildiğince çalışma zaman ve mekanınıza sahip çıkın. Vara yoğa yapılan kesintiler gününüzü siz farkında olmadan alıp götürecek, akşamı bütün gün yapa yapa bunu mu yapmışım diyerek şaşırıp kalacaksınız. Arkadaş telefonları, davetsiz ve habersiz beliren ziyaretçiler zaman denen o koca ağacı belli etmeden yiyen küçük kurtlar gibidirler. Fark edilmezler ama ağaç da erir gider. Onun için çalışırken kapınızı kapatın veya aralık bırakın en azından. Odanızın önünden geçenlerle göz göze gelmemeye çalışın ki bu bir ayaküstü sohbetine yol açmasın. Eğer biri gelip de tam siz çalışırken bir dakikan var mı diye sorarsa, düşünmeden hemen tabii ne var yerine, konu çok önemliyse deyiverin ve ondan sonra konunun gerçekten o anda görüşülecek kadar önemli olup olmadığına karar verin. Değilse başka bir zaman gelmesini söyleyin iş arkadaşınıza. 8. Hayır demesini öğrenin. Hayır demesini beceremeyenler sürekli zaman kaybına uğrayacaklardır. Bu nedenle iradeniz ve yüzünüz yumuşak olmasın. Gerektiğinde nazik ama kesin bir biçimde hayır demeye alıştırın kendinizi. Bir de hayır diyemeyenler bunu karşılarındaki gücenir diye veya herkese hoş görünme çabasında olduklarından yaparlar. Herkesi memnun edemeyeceğinizi, sizin de önceliklerinizin olduğunu ve böyle düşünmenin yanlış olmadığını bilin. Tavrınız kararlı, üslubunuz nazik olsun. 9. Her gün kendinize sadece kendinize sessiz bir zaman dilimi ayırın. Pek çok ünlü iş adamı kendi başına olabileceği bir zaman dilimine gereksinimi olduğunu söylüyor. Siz de öyle yapın. Günün belli bir bölümünü, bu ister 20 dakika olsun, ister yarım saat, tamamen kendinize ayırın. İster büroda yemek tatilinde, ister evde, telefonu fişten çekin, kapınızı kapatın, ayaklarınızı yüksek bir yere koyarak rahat bir koltuğa gömülün ve gevşeyin. Bu sizin düşünce zamanınız olacaktır. Gerginlikten uzak, sessiz ve bütünüyle size ait bu dakikalarda düşüncelerinizi bir düzene koyabilecek, kafanızın içindeki ister özel yaşamınız, ister işle ilgili bazı sorunları rahatça çözümleme fırsatını elde edeceksiniz. Ama sakın sorunu hemen şimdi çözmeliyim havasına girip kendinizi zora koşmayın. Böyle bir tutum sizi strese sokacaktır. Oysa amaç gevşemek. Bu arada aklınıza çözüm yolları veya yeni fikirler gelirse bunları da hemen not edin ve bu tür bir gündelik dinlenmeyi adet edinin. 10. Not almayı alışkanlık haline getirin. Çantanızda daima küçük bir not defteri bulundurun. Sadece yapmanız gereken işleri değil, bazı telefon numaralarını, mağaza isimlerini, adresler, isim ve soyadları, ilgilendiğiniz bazı eşyaların fiyatları gibi size gerekli bilgileri çabucak not edin. Bu aynı şeyler daha sonra gerektiğinde uzun uzun telefon rehberinden veya oraya buraya telefon ederek bilgi almaktan sizi kurtaracak, vaktinizden tasarrufu sağlayacaktır. Defterinizi belleğinizin bir uzantısı gibi görün. Defter dolunca bir kenara kaldırın. Birkaç ay sonra da oradaki bilgilere gereksinim duyabilirsiniz. 11. İşlerinizi bölümler halinde tamamlayın. Hele de sevmediğiniz, gözünüzde büyüyen bir işse bu, önce parçalara ayırın, sonra adım adım ilerleyin. Yapacağınız işi bir bütün halinde düşünmek, bazen moral bozukluklarına neden olur. İşi bölün ve önce ilk adım üzerinde yoğunlaştırın dikkatinizi. Onu bitirdiğinizde bu size başarı duygusu vereceğinden, ikinci adımı atmak daha kolay gelecek ve adım adım işin sonuna ulaştığınızı göreceksiniz. 12. Mükemmelliyetçi olmayın. Bir işi en iyi biçimde yapmak başka, ayrıntıların içinde boğulmak başka. Her şey kusursuz olsun derken ayrıntılara dalıp asıl önemli olanı geciktirirseniz amacınıza varamayacaksınız. Bu nedenle önce yapılması gerekeni yapın. Artan vaktinizde de ikinci derecedeki işlere bakın. 13. Enerjinizi akılcı biçimde kullanın. Enerjinizi ufak tefek işlere harcamayın. Önemli işleri en enerjik, en canlı olduğunuz zaman yapın. 14. Başkalarına danışın. Zamanınızı iyi kullanmadığınız duygusuna kapılıyorsanız, birlikte çalıştığınız kişilerden yardım istemekten çekinmeyin. Sizi en iyi sizinle çalışanlar tanıdıklarından, belki de neden verimsiz çalıştığınız konusunda size yardımcı olabilirler uyarı ve önerileriyle. 15. Son dakika insanı olmayın. Bazı kişiler her şeyi son dakikaya bırakır, bunu da bir marifet zannederler. Herhangi bir iş için gerçekçi bir program yapın. Ayırdığınız zaman yeterli değilse programınızı değiştirin. Aceleyle yapılan işlerde bir yığın hata olacağından bu da zaman kaybına yol açacaktır. 16. Zamanın önemini bilin. İş yerinde sık sık iş için görüşmeler yapmanız gerekiyorsa bunları oturarak değil ayakta yapın. O zaman herkes söyleyeceğini söyleyip işinin başına dönecektir. Oysa oturularak yapılan görüşmelerde bir süre sonra işin sohbete dönüşme olasılığı var. Bir başka uyarı biçimi de masanızın üstüne veya oturduğunuz yerin arkasına gelenlerin görebileceği biçimde zamanla ilgili yazılardan birini asmaktır. Anlayana sivrisinek saz. 17. Dağınık masalar. Çalışma masanız düzenli olsun. Bazı kişiler her şeyin masalarının üstünde yığılıp kalmasını aldırmaz, sonra da tavuklar gibi eşelenerek o önemli evrakı bulmaya çalışırlar panik içinde. Masanızın üstündeki kağıtların hızla çoğalmaya başladığını gördüğünüz an çöp sepetinizi dizinizin dibine çekip acımasız bir ayıklama işlemine girişin. Sonra en önemliler, ikinci derecelikler, bekleyebilecekler ve okunması gerekenler şeklinde dört grup oluşturun. Bu arada çöp kutusunu broşür, reklam kağıtları, duyurular gibi yer tutan kağıtlar için bol bol kullanın. En önemlileri masanızın orta yerine yerleştirin ki onlardan kaçamayasınız. Diğerlerini ise başka yere kaldırın. Siz sadece bir kişisiniz ve sadece bir çift gözünüz var. Onun için işlere teker teker girişin. Dikkatinizi önünüzdeki işe yoğunlaştırın. O bitince öbürüne geçersiniz. Son bir nokta, her akşam işten ayrılmadan masanızı temizler ve düzenlerseniz, ertesi sabah güne iyi bir başlangıç yapmayı sağlamış olacaksınız kendinize. 18. Zaman yiyen alışkanlıklar. Bu tür alışkanlıklar kanser gibidir, yayılır da yayılırlar. Yapacağınız önce vaktinizin nelere gittiğini oturup iyice araştırmak, sonra da size sıkıntı veren, size bir şey vermeyip hep sizden alan alışkanlıkları acımasızca kestirip atmaktır. Bunun en belirgin örneğini ev kadınlarında görürüz. Hepsi diyemeyeceğim ama pek çoğu zamanın uçup gittiğini, kendilerinin didinip durduklarını ama ortada hiçbir şey olmadığını, kendileri için vakit ayıramadıklarından yakınırlar. Haklıdırlar da, hem de çok. Burada yapılacak evin diğer bireylerine de görevler vererek ev kadınının bir parça nefes almasını sağlamak ve bazı gereksiz didinmeleri de toptan kaldırmaktır. 19. Erteleyiciler. Bazıları ise ne çekiyorlarsa bu her şeyi erteleme huylarından çekiyorlar. Ama bu huy da yenilebilir. Diyelim arabanızı yıkamak gerekiyor ama çok üşeniyorsunuz veya yazılacak bir mektup var, hiç canınız istemiyor. İlk yapacağınız arabayı yıkamanız için gerekli olan hortum veya kovayı ortaya çıkarmak ya da daktilonuza temiz bir kağıt takmak o yazılacak mektup için. Psikologlar böylesi bir davranışın o işin yapılması için koyduğumuz engeli ortadan kaldırmak için verilmiş bir işaret olarak algıladığımızı söylüyorlar. İlk adımı atmak gibi bir şey oluyor bu. Bazen de o işi ertelemenizin nedeni havasında olmayışımız. O belirli işin havasına giremezsek yapamazmışız. Bu durumda da yapılacak durup kendimize pekala. Öyleyse şu anda o işin yerine ne yapmak istiyorum sorusunu sormakmış. Yanıtı alır almaz da işe koyulmalıymışız. Böylelikle havasında olmadığımız bir işe kendimizi zorlayarak büsbütün sinirleneceğimize, daha başka bir işi gerçekleştirerek bu olumsuz durumu olumlu hale dönüştürmüş olacakmışız. Psikologların psikoteknikler olarak adlandırdıkları çözüm yollarından bir tanesi de, işi bitirmek için kendinize kesin bir tarih saptayıp, bu işi şu ayın sonuna kadar bitireceğim demek kendinize. Daha da iyisi, bu kararınızı birkaç kişiye daha söylemek. Böylece kendi kendinize aldırmasanız bile, başkalarına mahcup olmamak için çaba göstererek işi bitireceksiniz. Düş gücünüzü kullanmayı da son çare olarak öneriyorlar. Baktığınız hiçbir şey sizi harekete geçiremiyor. O zaman sırt üstü yatıp kendinize o işi yaparken hayal edecekmişsiniz. İlk adım sonra ikinci adım attığınızı, o işi en iyi biçimde yaptığınızı ve bitirdiğinizi hayal ettiğiniz, gözünüzde canlandırdığınız takdirde bu size bir dürtü olabilirmiş. Bu tür yoğun düşünceler gerçekten çalışıyormuşçasına bazı hormonları ve kasları harekete geçirir, bunun sonucunda da çalışma hevesi uyanırmış. Tabii gerçek bir tembel böyle bir düşünce seansından sonra aman ne kadar da yoruldum deyip öbür yanına dönebilir. 20. İşkolik olmayın. Bütün bu önerilere bakıp her dakika bir şey yapmalıyım hatasına da düşmeyin. Buradaki öneriler durmadan çalışmanız ve koşuşturmanız için değil, iyi bir organizasyonla kendinize, ailenize, sevdiklerinize ve eğlencenize vakit ayırabilmenizi sağlamak için. Zamanını kötü kullanan tek yönlü hayat yaşayacaktır. Ya sadece çalışacak, evden işe, işten eve gidecek ve diğer güzel şeyleri kaçıracak veya bir başka zamanını kötü kullanan gibi tembelliğinden elle tutulur hiçbir şey yapmadığı için o kıymetli günleri, ayları, yılları ziyan edecektir. Çalışmaya, para kazanmaya ihtiyacımız var ama o parayı güzel yaşamak için kazanıyoruz. Zamanı akılcı biçimde kullanırsak bu ikisini bir arada yürütebiliriz. Ne zaman çalışacak, ne zaman tatil yapılacak, ne zaman gezilecek bunları düşünmeli ve yerli yerine oturtmalıyız. Dinlenmenin saatlerce çubuklu pijamalar içinde yatakta zaman öldürmek olmadığının farkına vararak, yaratıcı dinlenmeyi resim yaparak, fotoğraf çekerek, yürüyüş yaparak da dinlenilebileceğinin bilincine vararak geliştirmeliyiz. Dinlenmeye ayırdığımız zaman dilimlerini de alabildiğince keyifli, renkli ve üretken bir dinlenmeye dönüşmesini sağlarsak, bu saatler iyi değerlendirilmiş, yaşanmış saatlere dönüşecek, ziyan olup gitmeyecektir. Bir de zamanı kullanırken şunu özen göstermeliyiz. Dün geçti gitti. Artık ne yapsanız geri gelmez, bunu bilin. Yarınsa sadece bir beklenti, bir fikir ama işte o kadar. Oysa bugün, işte elinizde olan gerçek zaman dilimi bugün. Onun için bugünü ziyan etmeyin, zamanınızı iyi ayarlayın ve bugününüzü yaşayın. Dün iptal edilmiş bir çektir, yarın umut vadeden bir senettir, bugün nakit paradır, kullanın diyor adı bilinmeyen günümüz duvar filozoflarından biri. İş hayatında genç kadının giyimi. Kadınlarla ilgili giyim kuralları aslında pek de öyle kesin değil, çalıştığı yere bağlı. Sanatsal bir faaliyeti varsa bir atölyede, bir gazetede, dergide çalışıyorsa kurallar çok daha esnek. Oysa yönetici kadrosundaysa, avukat veya bürokratsa, dış ilişkilerde çalışıyorsa, büyük bir şirket üst düzey sekreterse uyulması gereken bazı kurallar var. Daha işe yeni başlıyor olabilirsiniz ama yine de bunlar hakkında şimdiden fikir sahibi olmanız yararlı. Ve bu kuralların yanı sıra günümüz koşullarında bütçeyi de düşünmek gerek. Onun için giysilerinizi düşünerek, planlayarak seçmeniz sizin yararınıza olacaktır. Birinci kural az ama iyi kalite parçalar almaktır. En fazla giyeceğiniz parçaya en çok paranızı ayırın. Bu bir tayyör olacaktır büyük olasılıkla. İyi cins bir yünlü veya flanel, yaz içinse keten tayyör ödediğiniz parayı amorti edecektir. Alışveriş yaparken kumaşın cinsinin yanı sıra tayyörün dikişine de dikkat edin. Düğmeler güzel mi? Fermuar doğru dürüst kapanıyor mu? Astar iyi cins kumaştan mı? Tayyörünüzü giyip prova etmeden sakın almayın. Bu benim beden numaram deyip güvenmeyin. Üstünüze güzel durmayan tayyör ne kadar iyi kalite olursa olsun istediğiniz havayı yansıtamayacağının yanı sıra içinizde rahat olmayacaktır. Ayrıca bazen vitrinde görüp bayıldığınız giysi üstünüze giydiğinizde hiç de güzel durmayabilir. Sentetik kumaşlara pek rağbet etmeyin veya sentetik karışımlardan alın. Hele de sık sık seyahate gidiyorsanız sentetik karışımlı kumaşlar buruşmayacağından çok işinize yarayacaktır. Tayyörünüzü giyip prova ettiğinizde kolun ve eteğin uzaması veya kısalması gerekiyorsa bunu aldığınız mağazanın yapmasını isteyin. Çok becerikli bir terzi değilseniz, sizin yaptığınız değişiklik hemen belli olacak, tayyörünüzün tüm havasını bozacaktır. Bunun için fazladan bir şeyler ödemeniz gerekiyorsa ödeyin. Profesyonelce yapılmış bir iş için ne ödense değer. Bir değişiklik yapılması gerekiyorsa bunun etekte olmasını yeğleyin. Ceketleri düzeltmek çok daha zor. Onun için tayyör seçerken ceketin üzerinizde çok iyi durmasına özen gösterin. Etek uymuyorsa kolaylıkla düzeltilebilir. Tayyörünüz rahat olmalı. Unutmayın ki uzun saatler geçireceksiniz içinde. Kolları rahat, eteği daracık değil, yürümeye ve oturmaya elverişli olmalı. Klasik tayyörleri erkeksi buluyorsanız, Chanel tipi yakasız ve eteği pilli tayyörleri de kullanabilirsiniz. İş gardırobunuz için bir temel renk seçin ve tüm giysi ve aksesuarlarınızı bu rengin etrafında örün. Siyah, beyaz, lacivert, taba ve bordo temel renkler olarak en kullanışlı olanlar. Ve temel giysinizi bir tayyör, bir blazer ceket veya eteğinizi bu renkten seçin. Ondan sonra da gardırobunuzun renklerini bu temel renge uyum sağlayacak renkte bluzlar, eşarplarla zenginleştirebilirsiniz. Diyelim temel renk olarak siyahı seçtiniz ve siyah bir blazer aldınız. Yazın bu ceketi beyaz, kırmızı ve yeşil renklerle, kışınsa açık gri, bej ve bordo ile kullanabilirsiniz. Renklerinizi seçerken size yakışan renkleri de göz önünde bulundurun. Siyah saçlı beyaz tenlilere parlak renkler, kumrallara ise pasteller yakışır. Temel renklerden alınmış bir tayyör ve blazerden sonra ikinci tayyörünüzü daha değişik ama yine de uyumlu renk ve kumaştan seçebilirsiniz. Örneğin siyah, beyaz, tweed gibi. Tayyörlerinizi sıkça kullanabilmek için her tayyöre iki bluz almalısınız. Paranız varsa ipekli bir bluz sizi daha giyimli gösterecektir. O kadar para ödemek istemiyorsanız ona yakın kalitede size yakışan bir yaka biçimi olan bir bluz da aynı havayı yaratacaktır. Bluzun biri ince ve daha abiye, diğeri daha kalın kaşmir veya şetland spor bir kazak olabilir. Böylelikle havaya ve duruma göre aynı tayyörü daha uzun süre kullanabileceksiniz. Tayyörleriniz ve ceketiniz olduğuna göre bir iki etek de eklediniz mi, temel gardırobunuz tamamlandı demektir. Bundan sonra bütçenizin el verdiği oranda eklemeler yapabilirsiniz. İyi kalite, klasik kesimli parçalar sizi hiç olmazsa 5 yıl idare eder. Bluzlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bu arada giysilerinizi temizleyiciye çok sık vermeyin. Sık temizlenen giysiler çabuk eskir. Bu nedenle gerçekten kirlenmiş veya lekelenmişlerse temizleyiciye verin ve tayyörleri verirken mutlaka iki parçayı birlikte temizletin ki renk farkı olmasın. Aksesuara gelince, tayyörünüz istediği kadar zevkli olsun. Eğer ayakkabılarınız ve çantanız kalitesizse tüm şıklığınız bozulacaktır. Bu nedenle rahat, alçak ökçeli, klasik deri ayakkabılara iltifat edin. Çantaya da özen gösterin ve her gün taşıyacağınız çantanızın iyi kalite deriden olmasına dikkat edin. Unutmayın ki çantanız veya evrak çantanız her an gözler önünde olacaktır. Ayrıca iyi kalite bir çanta eskidikçe güzelleşir. Takılara gelince, iş yerinde abartılı takıların zaten yeri yok. Bir sıra ince kolye veya altın yüzük, bilezik, küpe dışında. Eğer bunlar size aileniz tarafından armağan edildiyse çok iyi. Bunları takabilirsiniz ama kendi paranızla almanız gerekiyorsa ve henüz bu tür takılara ayıracak paranız yoksa zarif yalancı takılarla da idare edebilirsiniz. Yalancı takı kullanırken bunların sahicileri taklit eder cinsten olmamasına dikkat edin. Seramik, tahta, küçük gümüş takılar, değerli takıları olmayanlar için güzel ve zarif seçenekler. Diyelim priminizi aldınız ve ilk takınızı almak istiyorsunuz. Bir dizi ince, modern çizimli bir altın bilezik veya iyi marka bir saat, ideal yatırımlar çünkü her zaman kullanabileceğiniz cinsten takılar bunlar. Yabancı ülkelerde, özellikle de Amerika'da işi yoğun olan, alışverişe vakti olmayan veya zevkine pek güvenemediğinden parasını çarçur etmek istemeyen iş kadınları için bazı mağazaların özel servisleri var. Burada çalışanlara giyim danışmanı diyorlar. Mağazaların yanı sıra General Electric gibi büyük firmalarla Harvard, Columbia ve Tennessee Üniversiteleri İş İdaresi bölümleri de giyim danışmanlarından yararlanıyor ve çalışan kadınların giyimi konusunda öğrencilere eğitmeleri için onlara görevler veriyorlar. Danışmanlar belli bir ücret karşılığında çalışan kadının giysilerini elden geçiriyor, nelere gereksinim olduğunu saptıyor ve sonra çarşıya çıkıp onun ölçülerine, renklerine, yaşam koşullarına göre giysi bakıyorlar. Aynı kişiler nelerin nerelerde daha ucuza satıldığını bildiklerinden bu işi bilmeyen birinin öylesine çıkıp büyük mağazalardan alışveriş yaparak ödeyeceği paranın çok altında bir maliyete getiriyorlar alınanları. Nelerin alınması gerektiğine karar verdikten sonra da müşterisiyle giyim danışmanı birlikte çarşıya çıkıp onun daha önce sapladığı yerlere giderek prova yapıyor ve alışverişi tamamlıyorlar. Ve tabii bu da çalışan kadına saatler kazandırıyor. İşi burada da bırakmamışlar. Yardımcı oldukları iş kadınlarının bir dosyasını tutuyor, vücut ölçülerini, renklerini, hangi tarihte ne satın aldığını hep bu dosyaya koyuyorlar. Böylelikle iş kadını yeni bir parça satın almak istediğinde dosyayı açıp eski bilgilerin üstünden geçerek onu daha bilinçli biçimde yönlendirebiliyorlar. Ona hem zaman kazandırıyorlar hem de alışverişi daha isabetli ve ucuza çıkardıklarından para. Şimdi belki siz bunları okurken içinizi çekip ama bizde böyle olanaklar yok diyeceksiniz. Ama onlarda da bir zamanlar yoktu, sonra oldu. Hem bu bir fikir. Belki de siz zevkli birkaç arkadaşınızla bir gün böyle bir iş kurarsınız. Kim bilir? Başarısızlıkların getirdiği başarı. Nedense hepimiz başarısız olmaktan çok korkarız. Bu nedenle de bize yaşam sevinci vermeyen işten ayrılmayı, sevmediğimiz bir yerden taşınmayı, yeni bir fikri uygulamayı bir türlü gerçekleştiremez, günlerimizi koyu gri bir sıkıntı bulutu içinde sürükler de sürükleriz. Bütün bunlar risk almaktan, ya başarısız olursam korkusundan kaynaklanmaktadır. Oysa asıl başarısızlık, hareketsiz kalmak ve her şeyi sürekli ertelemektir. Karar alıp denemek ve başarılı olamamak, hiç denememekten çok daha iyidir. Belli bir durumda başarısız olmayı, başarısız bir insan olduğumuz inancıyla karıştırmamak gerek. Deneyeceğiz, başarısız olacağız ki bir şeyler öğrenelim. Burada önemli olan kişinin tutumu. Başarılı kişiler atılım yapacakları zaman başarısız olma varsayımını da hesaba katarak işe koyuluyorlar. Karar alırken bu işin başarı ve başarısızlık şansını düşünüyorlar. Eğer risk çok yüksekse bir süre daha bekleyip uygun zamanda harekete geçiyorlar. Riski göğüsleyebileceklerine inanıyorlarsa deniyorlar. Ve bu sadece düşüncede kalmıyor. Başarısız olabileceklerini de göz önüne alarak gerekli hazırlıkları yapıyorlar. İşte bu hazırlık, başarısızlık korkusunu azaltan öğelerden biri oluyor. Ayrıca belli bir durumda başarısız olan, bir başka durumda da başarısız olacak demek değildir. Ünlülere bakarsak üst üste 3 kez seçim kaybeden Churchill, İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşı kazanıp ülkesini düzlüğe çıkaran bir liderdi. Barış günlerinin başarısız politikacısı, zor günlerin kurtarıcısı olarak selamlandı. Hem kendi milleti hem müttefikleri tarafından. Okul yıllarında başarısız kabul edilen bir başka ünlü de Albert Einstein'dı. Aynı kural Thomas Edison için de geçerli. Buluşlar için önce deli saçması denmişti. Ama bu yürekli insanlar mücadeleyi bırakmadılar. Tam tersine başarısızlıklardan bir şeyler öğrenerek yararlandılar. Sizi işten mi çıkardılar? Hiç üzülmeyin ama oturup düşünün. Belki de o işi sevmediğiniz için başarılı değildiniz. Şimdi ise önünüzde seveceğiniz bir işe, bir uğraşa ulaşmak için bir fırsat çıktı. İşinizi kaybettiğinize göre yitirecek bir şeyiniz nasıl olsa yok. O zaman bari sevdiğiniz bir şeyi deneyin. Belki de çok başarılı olacaksınız. Başarısızlıklarınızı başarıya dönüştürmek sizin elinizde. Yalnız bunun için tutumunuzu değiştirmek zorundasınız. Nasıl mı? İşte birkaç öneri.